Ayrım 55, sayfa 302. Yalnızca entelektüeller total bir perspektife ulaşabilirdi. Nitekim Mannheim'da ideoloji ve ütopyada entelijensiyeyi tarif ederken Alfred Weber'in göreli olarak sınıfsız bir katman (parantez vurguyu yapan Mannheim'ın kendisidir) terimini benimsemişti. Mannheim oldukça farklılaşmış ve eğitim bağıyla birleşmiş olan bu katmanı toplumsal bağlılığı olmayan entelijensiya (parantez ruhbani görevliler, mühendisler, yazarlar, akademisyenler) ile toplumsal bağlılığı olan entelijensiya (parantez orta çağdaki kilisenin içsel bağlarla güçlü biçimde birleşmiş kapalı bir toplumsal katmanı oluşturduğu belirtilmektedir) diye ayırıyor. Bu şekilde özel bilme faaliyetini yürütebilecek entelektüelleri işlevi doğrudan çıkarlarla bağlı ve bu yüzden ideolojik nitelikte olan entelektüellerden ayırmayı deniyordu. Modern entelijensiyanın gelişmesi, entelektüeli himaye altında olmaktan ve devlet kurumlarına tam bağımlılıktan fiilen kurtarıp, meslekleri, eğitimi, iletişimi ve sanayi toplumunun kültürel kurumlarını kapsayan geniş bir demokratikleşme sürecinin ürünüdür. Bu nedenle modern entelijensiya açık bir katmandır. Birleşik bir dünya görüşünden yoksundur. Bakışı demokratik ve kuşkucudur. Marjinal toplumsal konumları modern entelijensiyayı modern dünyanın politik ve kültürel parçalanmasına karşı son derece duyarlı bir zeminde tutmaktadır. Bağlılığı olmayan entelektüeller, tipik avukat filozoflar, hizmet ediyor olabilecekleri herhangi bir dava lehine argümanlar bulabilecek olan ideologlardır. Kendi toplumsal konumları onları herhangi bir davaya bağlamasa bile, bütün politik ve toplumsal akımlara karşı olağanüstü derecede incelmiş bir duyguyla yaklaşırlar. Parantez Mannheim 1953 sayfa 126-127. Mannheim buna örnek olarak özgür toplumsal grupların sözcülüğünü üstlenmiş durumdaki entelektüellerin geliştirdiği düşünce akımları olan aydınlanma felsefesini ve romantizmi göstermektedir. Entelektüeller aslında toplumsal grup ve sınıfların maddi çıkarlarına teorik bir ifade kazandırır ve bu eylemleriyle onlara ait olmadan bu tür sınıf ve grupların müttefikleri haline gelirler. Bu doğrultuda Mannheim, Fransız devriminin içsel doğasını ifade eden Kant'ın eleştirel felsefesini, Kant devrimin politik hedefleriyle özdeşleşmiş olduğu için değil, onun, Kant'ın, düşünce biçimi Fransız devrimcilerinin arkasındaki dinamik güçle aynı damgayı taşıdığı için aktarmaktadır. Parantez Mannheim 1953 sayfa 84. Mannheim'ın sosyolojik yazıları, düşünce tarzlarının oluşmasında entelektüelin öz olarak pasif bir rol oynadığını vurgulamaya eğilimliydi. Mannheim'ın çalışmaları yer yer kaba Marksizme, özellikle entelektüellerin basitçe özgür bir toplumsal grup ya da sınıfın doğru düşüncesini ifade ettikleri tezine yaklaşıyordu. Bu gözlem, özellikle başlıca incelemelerinden birisi olan muhafazakar düşünce (parantez 1925) için geçerlidir. Mannheim bu çalışmasında muhafazakar düşünceyi geleneksel düşünceden ayırmıştı. Çünkü düşünümsel bir yapıya sahip olan muhafazakar düşünce, Fransız devriminin ve daha açık sosyal düzeyde hareketli toplumların yeni dünyevi felsefelerin yükselişe geçmesinin ve statik sanayi öncesi dünya görüşünün dağılmasının akabinde gerek bireyci kapitalizme gerekse yeni boy atmakta olan sosyalizmin kolektif felsefesine karşı bilinçli bir muhalefet biçimi olarak çıkmıştı. Muhafazakar düşünce özel olarak da toplumun organik doğasını ailenin ve loncaların önemini vurguluyor. Bu şekliyle bireyin vazgeçilemez haklarını ve halk egemenliğinin değerlerini öne çıkaran toplumsal sözleşme felsefesinin atomistik felsefesine karşı duruyordu. İnsan yaşamı temelde irrasyoneldi ve tarihsel gelişme mekanik değil, organik bir süreç olarak kavranmaktaydı. Bu açıdan muhafazakar düşünce sanayi kapitalizmine, bireyciliğe, liberalizme ve sosyalizme karşı çıkışı meşrulaştırmıştı. 19. yüzyılın başlarındaki yeni sanayi toplumu artık olduğu haliyle geleneksel değerlere başvurarak meşruiyet kazanamazdı. Bu doğrultuda kendi özgün çıkarlarını ifade edip özerk bir toplumsal konuma ulaşamayan, bağlılığı olmayan entelijensiya, aydınlanma değerlerine karşı olan muhafazakar tepkiyle özdeşleşmişti. Parantez, Mannheim'ın analizi asıl olarak sanayi temeli zayıf, politik sistemi ise parçalanmış olan Almanya'yı temel alıyordu. İşte entelektüeller tam da özgül maddi çıkarlara görece bağlı olmadıkları içindir ki, kendilerine ait bir ideolojileri olmuyor, mevcut toplumsal ve politik akımlara fazlasıyla duyarlı kalıyorlardı. Bunlar kendi başlarına hiçbir şey bilmezler ama bir başkasının çıkarlarıyla özdeşleşmelerini sağlarsanız, bu durumu çıkarları şeylerin doğasıyla, toplumsal konumlarıyla belirlenen kesimlerden daha iyi, gerçekten daha iyi kavrayacaklarına kuşku yoktur. Parantez Mannheim 1953 sayfa 127. Mannheim'ın daha sonraki çalışmalarında entelektüellerin konumu özgür bir sınıfın pasif bir aracı olmakla sınırlı tutulmaz. İdeoloji ve ütopyada entelektüellerin görevi farklı perspektiflerin sentezini yaparak, parantez, örneğin Lukács'ın proleter ve burjuva düşüncesi kavramlarında olduğu gibi, sınıfsal çıkarlarla bağıntılı olmayan bir süreçti bu. Totallik kategorisine ışık tutmaktı. Ancak totalliğe yapılan bu vurgu, daha sonraki 1930'larda kaleme alınmış olan ve ölümünden sonraya kadar yayınlanmadan kalan entelijensiya üzerine denemesinde empatiyle yer değiştirecekti. Açık bir katman olarak görece özgür bir konumda olan entelijensiya, tarihsel deneyime çeşitli perspektiflerden katılıyordu. Tek merkezli olmak yerine çok sayıda merkezi olan gerçeklik, sosyal hareketliliğin ve modern toplumun karmaşıklığının artmasının ürünüydü. Bu yüzden entelektüeller başka bakış açılarına empatiyle yaklaşıyor ve verimli bir kuşkuculuk tutumu geliştiren eleştirel bir diyaloğa giriyorlardı. Nitekim Mannheim'ın modern çağı karakterize eden, birbiriyle çatışan ideolojilerden yararlanma aracı olarak saptadığı şey de entelijensiyanın bu yapısal ve bilişsel açıklığıydı. İdeoloji ve ütopya. Mannheim bu argümanları ilk kez formüle ettiği İdeoloji ve Ütopya'da ideolojiyi ütopyadan ayırmaktaydı. Ona göre ideoloji, egemen bir grubun düşüncesinin kendi tahakkümünü kurma iddiasını temelden sarsabilecek olguların var olduğunu kavramasını engelleyecek kadar çıkarlara bağlı kılan süreçti. İdeoloji, belirli durumlarda belirli grupların kolektif bilincinin gerek kendilerinin gerekse başkalarının toplumun gerçek durumunu görmelerini engellediği ve buna bağlı olarak bu duruma kalıcılık kazandırdığı düşüncesini içermekteydi. Ütopyacı düşünce ise verili durumda sadece onu yatsımaya eğilimli öğeleri gören, ezilen grupların değişiklik arayışı içindeki mücadelelerinin ifadesiydi. Bu yüzden ütopyacı düşünce, verili durumlardaki muhtemelen negatif olan öğeleri kavramakla yetinerek, mevcut bir durumla ilgili geçerli bir analiz ortaya koyamıyordu. Mannheim, ütopyacı düşünceye örnekler olarak hepsi de gerçekliğin mevcut durumuna aykırı düşen kavramlar etrafında yapılanmış olan Baptistlerin liberal insanseverliğin ve komünist sosyalizmin bolluk vaadini aktarır. Farklı perspektiflerde geçerli olan öğelerin sentezini yapma yetenekleriyle tarihsel açıdan nesnel bilgiyi sağlayabilecek olan tek kesim, ayrıcalıklı gözlem noktalarından bakan entelektüellerdi. Hakikat tarihsel ve bütüncüldü. Tarihsel bütünü ne ütopyacı düşünce ne de ideolojik düşünce kavrayabilirdi. Mannheim, ideoloji ve ütopyada saadet devriyle başlayıp sosyalist humanizmle noktalayarak ütopyacı düşüncenin evrimsel gelişmesini ana hatlarıyla ortaya koymuştu. Üstün sınıfların ütopyalarının genellikle ideolojik öğelerle dolu olduğuna dikkat çekip ütopyacı ve ideolojik eylem tarzlarını ayırmakta karşılaşılan güçlükleri gösteriyordu. Bu doğrultuda üstün konumda olan burjuvazinin dünya görüşü, ütopyacı bir ideal olan ve gerçekte tarihsel açıdan sergilendiğine göre, ideolojik bir nitelik taşıyan insanın özgürlüğünü, (parantez) feodal toplumun statik burjuva korporatist idealinin karşısında kapsamaktaydı. Mannheim, burjuva özgürlüğünü göreli bir ütopya şeklinde tanımlamıştı. (parantez) Mannheim, 1960, sayfa 183-184. Onun temel argümanı kesinlikle tarihsizci yöndeydi. Fikirlerimiz ve varoluşumuz, muhafazakar ve ilerici düşüncelerin bu sürecin türevleri olarak göründüğü kapsamlı bir evrimci sürecin boyutlarıdır. (parantez) Mannheim, 1959, sayfa 146. Sonuçta ütopya ile ideoloji arasındaki ayrım ex post facto, geçmişe dönük olarak yapılmıştır. Çünkü burjuva özgürlüğünün burjuva toplumunda gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini bilmek o dönemde kesinlikle olanaksızdı. Mannheim'in argümanlarının çoğunda bu ex post facto karakterine rastlanmakta, nitekim bilgi-toplum ilişkisi üzerine sosyolojik teoremleri duruma uygun, zamanın gereklilikleriyle uyum içinde asla tesadüf değildir gibi terimlerle ifade edilmektedir. (parantez) Merton, 1957, sayfa 498-499. Aslında doğruluk ölçütü, düşüncenin mevcut bir gerçekliğe uygunluğu durumuna gelmiştir ve bu tarihsizci bir konumdan ziyade işlevselci bir bakış açısıdır. Demek ki Mannheim'in bilgi sosyolojisi iki ayrı teorik konumu içeriyordu. Birincisi, düşünce tarzlarının toplumsal gruplar ve toplumsal konumlanışlarla ilintili olduğu, denklik ilişkisine dayalı bir bilgi teorisi. İkincisi, işlevselci uygunluk ve ihtiyaçlar düşüncesiyle gerilim içinde olan tarihsizci bir doğru anlayışı. Kitle toplumu teorisi. Mannheim'in tarihsizciliği onu özgün bir sosyolojik toplum teorisinden yoksun olan bir bilgi sosyolojisi geliştirmeye götürmüştü. Bilginin üretilmesini onun toplumsal gruplar, toplumsal sınıflar ve toplumsal konumlanışla ilişkisi içinde tartışmasına rağmen toplumsal yapının bu yönleri ile düşünce formları arasındaki bağları teorileştirmemişti. Mannheim, 1930'larda Almanya'dan sürgün edilmesinden sonra kaleme aldığı yazılarında Marksist Frankfurt Okulu'nun ortaya koyduğuna yakın bir kitle toplumu teorisi geliştirecekti. Frankfurt Okulu, ismini Almanya'da 1923'te kurulmuş olan Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nden alıyordu. Bu okulun önde gelen üyeleri Teodoro Adorno (parantez 1903-1970), Max Horkheimer (parantez 1895-1973) ile Herbert Marcuse'du (parantez 1898-1978). Mannheim gibi bu isimler de Alman idealizmi, Simmel ile Weber'in kötümser kültür sosyolojisi ve Lukács ile Karl Korsch'un (parantez 1886-1961) felsefi yönelimli Marksizminden yoğun biçimde etkilenmişlerdi. Frankfurt Okulu'nun teorisyenleri Mannheim'dan farklı olarak Marksizmin genel argümanlarını benimsemekle birlikte Marksizmin pozitivizme, evrimciliğe ve bilimciliğe yönelme eğilimini eleştiren Lukács'ı ve Korsch'u izlemişlerdi. Marksizm ağırlıkla kapitalist toplumun ve onun bilgi formlarının bir eleştirisiydi. Bu yüzden bilinç, praksis ve insani değerler vurgulanıyordu. Yalnız Frankfurt Okulu, Lukács ve Korsch'tan farklı olarak proletaryanın kendi deyimleriyle örgütlü kapitalizmle bütünleşmiş olduğu, dolayısıyla devrimci tarihsel rolünü kaybettiği inancıyla politikanın uzağında kalmayı tercih ediyordu. Frankfurt Okulu'nun toplum teorisi kesinlikle kötümser içeriktedir. Zaten Mannheim'da kötümser bir bakış açısını benimsemiş, totaliter yönetimlerin komünist ve faşist yükselişine bağlı olarak modern toplumun tarihsel eğiliminin merkezileşme ve atomlaşmanın artması yönünde olduğunu savunmuştu. Demokratik bir toplum açısından asli önemli olan toplumsal ve politik kurumlar özelliklerini giderek kaybediyordu. Bürokratikleşmenin kaçınılmaz tırmanışı, teknik uzmanlar ordusunun filizlenmesi, bilginin toplumsal düzenin çıkarları doğrultusunda manipüle edilebilecek bir metaya dönüşmesi, bütün bunlar entelektüelin özerk rolünü fiilen yok etmekteydi. Entelektüeller merkezileşmiş bürokratik devlet kurumlarında özümlendikçe görece özgür konumdaki entelijansiyanın durumu da sarsılmaktaydı. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Teodoro Adorno, TheodoreAdorn, Max Horkheimer, MAXHORKHEIMER, Herbert Marcuse, HERBERT, MARCUSE, Karl Korsch, KARLKORSCH.